Birinci Dünya Savaşı'nı hatırlayın. İstiklal Savaşı yıllarını hatırlayın. 1914'ten 23'e kadar olan yılları hatırlayın. Her taraftan saldırıya uğramıştı bu memleket. Orta Doğu, bütün Müslümanlar, Osmanlı her taraftan saldırıya uğramıştı, hatırlayın. İngiliz'i bir taraftan, Yunan'ı bir taraftan, Fransız'ı bir taraftan, İtalyan'ı bir taraftan, bütün devletler birleşmeyi saldırıyordu Osmanlı'ya, hatırlayın. O zaman Allah'ın dışından kimden yardım istedi bu millet? Allah kurtardı. Ondan sonra siz tuttunuz, Avrupalı olmaya çalıştınız. O savaştığınız millete benzediniz. Madem Avrupalı olacaktınız, neden savaştınız? O yıllarda Allah'tan yardım istiyordunuz. Allah sizi kurtardı İngiliz'den, Fransız'dan. Şeytan mı veriyor size bu nimetleri, Allah mı veriyor? Madem ki Allah veriyor, o halde neden şeytana itaat ediyorsunuz da Allah'a itaat etmiyorsunuz? Şeytana tapıyorum diyecek insan çok azdır. Ama bir meselede Allah bir şey söylemiş. Sen onu yapmıyor şeytanın dedin yapıyorsan, şeytanın kulu olmuşsun demektir. İstediğin kadar ben şeytana tapmıyorum de.
اللهم لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بنبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وكفيتنا وعلمتنا وفرجت عنا اللهم لك الحمد بكل نعمات أنعمت علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو حي أو ميت اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم آمين. Kıymetli kardeşlerim, İsra suresinde Adem Aleyhisselam'ın kıssasına kısaca temas etmişti Allah Azze ve Celle. Kur'an-ı Kerim'de Adem'in kıssası, şeytanın Adem'e secde etmemesi, bunun sebebi ve sonuçları üzerinde ara ara durulur. Kur'an-ı Kerim bir meseleyi bir yerde anlatıp da bitirmez. O meselenin bütününü bir sure içerisinde anlatıp bir daha ona temas etmeme şeklinde bir yöntem izlemez. Allah Azze ve Celle insan üslubunun çok daha dışında, çok daha üstün bir üslub ile bazı önemli mesajları ara ara tekrar eder. Konudan konuya geçer. Geçişler arasında güzel bir uyum olur. O geçişlerin görülebilmesi, ayetler arasındaki bağlantıların teşhis edilmesi icap eder. Bir meseleyi değişik açılardan, değişik surelerde ele alır. Bu şekilde o meseleyi tekrar etmiş olur ama usandırmamış olur. O meseleyi insanlara hatırlatır ve Allah Azze ve Celle bu şekilde o önemli noktaya tekrar temas eder. Daha evvel temas etmemiş olduğu bir iki ilave yapmak suretiyle o önemli olayı bize hatırlatır. Bizim savaşımız, şeytanla olan savaşımız temelli bir savaştır. Kur'an-ı Kerim bize onu işaret ediyor. Sizin ilk atanız Hazreti Adem'in düşmanı idi şeytan. Ve sizin de düşmanınızdır. Adem'in evladı olan sizlerin de düşmanı. Dolayısıyla ta o zamandan Allah'tan söz istedi. Ya Rabbi, bana müsaade et, kıyamet gününe kadar insanoğlunu saptıracağım demişti. Ve Allah Azze ve Celle kendisine müsaade etmişti. Dünya imtihan dünyasıydı, cennet bedava olmayacaktı. Cennet hiç de ucuz değildi, şeytanla mücadele edilecek, nefisle mücadele edilecek, yeryüzünde insanlarla mücadele edilecek ve bu şekilde insan cenneti kazanmaya hak sahibi olabilecek. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقَصٍ مِنَ الْاَمْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ Cennet bedava değil diyor Kur'an. Sizi biraz korkuyla imtihan edeceğiz, biraz açlıkla. Mallardan, canlardan eksiltmekle, değişik şekillerde sizi imtihan edeceğiz. Hepinizin durumuna uygun şekilde imtihanlar hazırladık. Sabredenleri müjdele. Cennete girmek bedava olmayacak. Allah Azze ve Celle bunu bize vaat ediyor. Tekit edatı ile وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ diyerek üst üste birkaç defa tekrar etmek, tekit etmek suretiyle, manayı kuvvetlendirmek suretiyle muhakkak, muhakkak ve muhakkak buyuruyor. Sizi imtihan edeceğiz. İmtihansız cennete giremeyeceksiniz. Şeytan Allah Azze ve Celle ile tartışmaya kalkışmış, tövbe edeceğine inat etmeye devam etmiş. Adem de hata etmiş idi, şeytan da hata etmişti. Ama Adem'in hata etmesi şeytanın dürtüklemeleriyle olmuştu. Şeytanın tahrikiyle Adem nefsine uymuştu. Ama şeytanı tahrik eden bir şeytan yoktu. Şeytanın şeytan olmadığı halde, ayağını kaydıran bir şeytan olmadığı halde, o kendi nefsiyle mücadele edememiş, kibirlenmiş ve benim dediğim olacak demiş. Allah'ın kainatında Allah'ın emrine karşı gelmiş idi. Allah Azze ve Celle bu şekilde şeytanın bize ta o zamandan beri düşman olduğunu ifade ediyor. Babamız Adem'e de bunu söylemişti. Bu senin düşmanın, dikkat et demişti. Adem Aleyhisselam'ın cennetten kovulmasına sebep olduğu vaatlerde bulundu şeytan. Herkesi bir şekilde kandıracağını söylüyordu şeytan Allah'a. Allah Azze ve Celle ise ona cevaben, benim bazı kullarım var, ona gücün yetmeyecek demişti. Benim bazı kullarım var, onlar benim kullarım, onlar bana kulluk ederler, onlar şeytana kulluk etmezler, onlar nefislerine kulluk etmezler, onlar yeryüzünde kendileri gibi etten kemikten olan insanlara da kulluk etmezler. Onlar sadece bana kulluk ederler. İşte senin onlara gücün yetmeyecek. Onları zorlayacak bir kudret sana vermedim. Sen sadece davet edebileceksin. Vaatlerde bulunacaksın. Vesveselerde bulunabilecek kudreti verdim sana. Ama onları zorlayamayacaksın. Dolayısıyla onların içerisinden sana uyanlar, onlar da seninle beraber cehenneme dolacaklar. Allah Azze ve Celle şeytana bu şekilde cevabını vermiş ve şeytanı serbest bırakmış idi. İnsana da söylenmesi gerekenler söylenilmiş, ikaz edilmişti. Şeytanın insanı kandıracağı noktalar insana gösterilmişti. Adem Aleyhisselam nereden kandırdıysa, cennetten çıkmasına sebep olduysa, İnsana da aynı noktalardan gelecek. Çünkü insanın zayıf noktaları oralardır. Ebedi bir hayat arzusu, insanın zayıf noktası. Ondan dolayı şeytan Adem'e gelmiş, Allah sana bu haram olan meyveyi niye haram etti biliyor musun demişti. Çünkü sen bunu yiyecek olursan ebedi olursun, ölümsüz olursun ondan dolayı. Ölümsüz olmayasın diye, yahut da melek olursun, melek olmayasın diye. Halbuki bu sahte bir vaat idi sadece. İşte burada ele almış olduğumuz, geçen dersimizde ele almış olduğumuz ayetlerde de Allah Azze ve Celle şeytanın vaatlerinin yalan olduğunu bize ifade ediyor. İşte Adem Aleyhisselam'ı da o şekilde kandırmıştı, yalan vaatlerle. Gerçek değildi. Onu yediği zaman melek olmayacaktı Adem. Ve yediği zaman ölümsüz de olmayacaktı Adem. Ama şeytan hep bu şekilde kandıracaktır. Şöyle yaparsan şöyle olacak diyecek. Halbuki öyle de olmayacaktır. Sonuçta Allah'ın dediği olacak. Şeytanın dediği değil, onun vaatleri gerçekleşmeyecek. Ama hep bu şekilde kandırır. Olacak zannettirir. Olmayacak şeyleri olacakmış gibi zannettirir. Diğer taraftan şeytan insanlara hangi günahı işlersen işte Allah Rahman'dır, Rahim'dir dedirtir. Öyle söyler, öyle vesveseler verir. Elbette Allah Rahman'dır, Rahim'dir. Fakat bunu şeytan niye söyler insana? Allah'ın rahmetine güvenip günahlar işleyebilsin diye. Kur'an o yüzden cevap verir böylesi vesveselere. Sakın şeytan sizi Allah'ın rahmetiyle aldatmasın der. Sakın şeytan sizi Allah'ın rahmetiyle aldatmasın. Yani Allah Azze ve Celle yaratmış olduğu şeytanın insana nereden yaklaşacağını en iyi bilendir. Şeytan insana bu şekilde yaklaşacak. Allah rahmet sahibidir diyecek. Şu günahı işlesen bile yine de rahmet sahibidir, seni bağışlar diyecek. Günahı işlettirecek. Ondan sonra da Allah sana artık bağışlamaz diyecek. Ve Allah'tan ümit kestireceği kafirlerden yapacak. Başlangıçta o günaha sokmak için Allah'ın rahmetiyle, Allah rahmetini hatırlatır, onunla aldatır. Ama o günaha girdikten sonra insan değişir ve o zaman Allah'ın rahmetini unutturmaya başlar. Allah Azze ve Celle şeytanın bu iki oyununu da insanlara göstermek ister. Sakın şeytan sizi Allah'ın rahmetiyle aldatmasın diyerek şeytanın birinci oyununu ortaya çıkartır. Sonra günaha girmiş, çok günahlara girmiş olan insanları da ümitsizliğe sevk etmesin diye Allah Azze ve Celle kullarıma söyle, kullarım benim rahmetimden ümitlerini kesmesinler buyurur. Allah Azze ve Celle günaha girmiş olan kimse için bunu söyler. Gaflette bulunmuş, bilememiş, günaha girmiş olan adam için Allah rahmetinden ümidini kesme der. Ama şeytanın dürtmelerine karşı birinci ayetle ikaz eder. Sakın ha sakın Allah rahmetine güvenip de sakın günaha girmeyesin. Bak işte Adem Aleyhisselam mesela, evet Allah Azze ve Celle ona rahmetle muamele etti, onun günahlarını bağışladı. فَتَلَقَّ اَدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ. Evet Adem Rabbinden bir takım kelimeler aldı, tövbe etmeyi öğrendi ve sonra tövbe etti. Allah da tövbesini kabul etti. Kabul etti de ne oldu? Aynı yerinde mi kaldı? Aynı yerinde kalmadı, makamını kaybetti. İndi dünyaya. Dünya denilen düşük yere indirildi. Halbuki cennetteydi önceden. Evet Allah affeder belki bazı günahları ama yine de insan değerini kaybeder. Allah'ın affetmesi cehenneme koymaması demek. Ama aynı mertebede kalmış olmazsın. Aynı günaha bir daha girmiş olmasan bile eğer Allah Azze ve Celle seni yeniden eski makamına yükseltmeyi dilememişse aynı makamına bir daha yükselemeyebilirsin ömrünün sonuna kadar. Tövbelerin kabul edilmesi makamın aynen verilmesi demek değil. Bir insan haşa huzurdan zina etmiş olsa, içki içmiş olsa mesela, bu insan tövbe ettiği zaman evet belki günahı bağışlanabilir ama yine de makamını kaybetmiş olur. O günaha hiç girmemiş olan gibi olabilir mi? Allah adalet sahibidir. O günaha bir kez girmiş olanla hiç girmemiş olanı aynı kefeye koyar mı? Allah Azze ve Celle şeytanın bize düşman olduğunu ifade ediyor. Ey Adem oğulları, şeytan sizi değişik şekillerde kandıracak. Kiminize sağdan, kiminize soldan gelecek. Kiminize atlılarıyla, kiminize piyadeleriyle hücum edecek. Kiminizi medya kuruluşlarıyla kandıracak. Kimini kötü öğretmenlerle kandıracak. Kiminize bir şekilde malınıza ortak olacak. Kiminin evladına ortak olacak. Öyle demişti şeytan. Allah Azze ve Celle de ona cevaben sesinle dedi, haydi onları yerinden oynat. Sesinle, haykırışlarınla, vesveselerinle insanları kandır hadi. Kandırmış olduğun insanları günaha sevk eden şarkılarla, türkülerle, Allah'a isyana sevk eden, insanı Allah'tan kopartan şarkılarla, türkülerle,
Haydi insanları aldat dedi Allah. Ve onların üzerine piyadelerinle hücum et. Onların üzerine atlılarınla hücum et. Yani onların üzerine her türlü kuvvetinle, güçlülerle, senin askerliğini yapan zenginlerle, medya kuruluşlarıyla, atlılarınla, güçlülerle onların üzerine hücum et. Onların üzerine zayıflarla, piyadelerinle hücum et. Onların üzerine her türlü hücumu gerçekleştir. Ama benim bazı kullarım var, onlara gücün yetmeyecek. Ne yaparsan yap, onlara gücün yetmeyecek. Onlar salih kullardır. Onlar ihlası erdirilmiş olan, muhlis olan ve muhles olan kullardır. Allah Azze ve Celle onları, onlar ile şeytanlara karşı övünür. Onlar ile Allah meleklerine karşı da övünür. Şeytan insanın ne mal olduğunu Allah'a göstermek istiyordu sanki. Sanki Allah bilmiyordu insanın ne olduğunu. Sanki Allah değil de şeytan yaratmıştı sanki, haşa. Allah'a akıl veriyordu sanki. Ya Rabbi diyordu, ben insana, ben sana insanın ne mal olduğunu göstereceğim. Onlara her türlü yönden saldıracağım. İşte o zaman günahlara girecekler. Kimi Firavun olacak, kimi Nemrut olacak, göreceksin. O zaman ben bunlar için mi cennetten kovdum şeytanı diyeceksin. Haşa, Allah sanki bilmiyordu insanın ne dünyaya geldiği zaman ne gibi ameller işleyeceğini. Kabahatı, özrü kabahatından büyük derler ya hani. İşte aynen öyle yapıyordu, Allah'a akıl vermeye kalkıyordu. Allah sanki gaybı bilmiyor da şeytan sanki gaybı biliyordu. Sanki insanların içinden firavunların, nemrutların çıkacağını Allah bilmiyordu da şeytan biliyordu. Kendisini temize çıkarmaya çalışıyordu. Halbuki bütün insanlar firavun olsalar, nemrut olsalar yine de şeytanın günahı bağışlanmayacaktır. Allah Azze ve Celle'ye bilmediği bir şeyi öğretiyor değil ki şeytan. Bilmediği bir şeyi mi öğretiyor Allah'a? Bütün insanlar firavun olsa, bütün insanlar Ebu Cehil olsalar, bir tane İbrahim yeter, bir tane Musa'nın hatırına milyon tane Ebu Cehil yaratılır. Bir tane Musa'nın hatırına milyar tane Firavun yaratılır. Bir tane İbrahim'in hatırına milyonlarca Nemrutlar yaratılır. Allah Azze ve Celle dünyaya geldiğinde insan ne yapacağını elbette ki en iyi bilendir. Kur'an-ı Kerim bize bu şekilde Hazreti Adem'in kıssasını hatırlattıktan sonra, ey Mekke'nin müşrikleri demek istiyordu yani. Siz hakikatte kendi görüşlerinize göre de davranıyor değilsiniz. Siz hakikatte kendinizin geliştirdiği bir medeniyetin izinden gidiyor da değilsiniz. Bir inancın izinden gidiyor da değilsiniz. Sizin inançlarınız aslında şeytan size ilka ediyor, size atıyor ve siz onun vesveselerine göre bir din meydana getiriyorsunuz. Hakikatte o din sizin kendinizin geliştirdiği bir din de değil. Ben onlara evlatlarında ortak olacağım demişti şeytan. Allah Azze ve Celle de ol dedi. Zinadan doğan çocuklar, eğer bir çocuk zinadan doğuyor ise şeytan o çocuğa onun anasının babasının tertemiz bir evlat meydana getirmesi gereken o anaya babaya ortak olmuştur. Onların evladına ortak olmuştur. Ve eğer sen çocuğunu kafirlerin eline teslim ediyorsan, sen çocuğunu fasıkların eline teslim ediyorsan, sen çocuğunu Allah ile savaşanların eline teslim ediyor da onlara İslam'ı öğretmiyor, gayret etmiyorsan senin çocuğunda vallahi şeytan ortaktır. Sen çocuğunu kime teslim ediyorsun? Bakacaksın. Benim çocuğuma ne öğretiyorlar bakacaksın. Yoksa şeytan senin çocuğuna ortak olur. Malına ortak olduğu gibi haramdan kazandığın zaman, haram yolda harcadığın zaman senin malına şeytan ortak demektir. Sen çalışıyorsun belki, sen yoruluyorsun belki ama şeytan ona ortak oluyor. Haram yolla kazandığında ve harama harcadığında şeytan ona ortak olmaktadır. Eskiden bazı insanlar çocuklarına Abdullah gibi, Abdülmenat gibi, Abdülharis gibi isimler koyuyorlardı. Lat denilen putun kulu yani, Menat denilen putun kulu, Abdülharis şeytanın kulu. Buna şaşırmayın, şu anda bile hala nice Hristiyanlar var ki Mısır'da geçirdiğim yıllarda birçok dükkanın üzerinde Hristiyanların dükkanlarının üzerinde o isimleri görürdüm. Abdülisa derler. Kendilerine, çocuklarına bu ismi koymuşlardır. Abdülisa, Abdülmesih, İsa'nın kulu. Allah'ın değil, İsa'nın kulu. Çünkü onlara göre İsa zaten Allah'tır. Allah'ın oğludur, Tanrı'dır. Dolayısıyla zaten onun kulu olmaları onlar için gayet doğaldır. Bugün de buna benzer isimler konuluyor yani. Sadece cahiliye dönemi insanları değil, sadece putperestler değil. Abdullah diyorlarsa o gün, bugün de Abdülisa diyorlar. Abdülmenat diyorlarsa, Abdülharis diyorlarsa o gün, bugün de Abdülmesih diyorlar. Ben onlara evlatlarında ortak olacağım. Kimi zinadan doğacak, kiminin ismi bu şekilde olacak, kimi benim elime teslim edilecek, onları ben eğiteceğim. İşte bu şekilde onların evlatlarına da ortak olacağım. Allah Azze ve Celle şeytanın bize nerelerden yaklaşacağını ifade ediyor. Bizi ona karşı uyarıyor. Ve sonra buyurdu ki benim öyle kullarım var ki senin onlar üzerinde bir sultanın, bir kudretin olmayacak. Olmadı, olmayacak. Hazreti Muhammed'in üzerinde şeytanın nasıl bir kudreti olabilir ki? Hazreti Musa'nın üzerinde, Hazreti İbrahim'in üzerinde, Evliyaullah'ın üzerinde ne kadar kudreti olabilmiş ki? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyurdu. Mümin şeytanını öyle bir yorar ki sizden birinizin uzun bir yolculukta devesini, atını yorması gibi, uzun bir yolda nasıl ki mesela devenin üzerine bir sürü yük vurup da üzerine bindiğiniz zaman o uzun yolda deve ne kadar yorulur? İşte aynen öyle şeytanını öyle yoran müminler vardır. Erkek adamlar vardır. Onlar şeytanlarına karşı mücadele edebilmektedirler. Onlar yalnızca insanlardan olan düşmanlarına karşı değil, onlar görmedikleri düşmana karşı da mücadele verebilmektedirler. Onlar hakiki erkek adamlardırlar. Onlar şeytanlarını böyle yorarlar. Onların şeytanları çöp gibi inceciktir. Onların şeytanları goril gibi değil. Onlar çünkü şeytanlarını kuvvetlendirmezler. Çok yemek, çok uyumak, gereksiz ve çok konuşmak ve her zaman insanların içinde kalıp hiç yalnız kalmamak, hiç uzlete çekilmemek suretiyle nefis kuvvetlenir. Nefis kuvvetlendiği zaman şeytan kuvvetlenir. Kuvvetli bir nefse şeytan daha rahat hakim olur. Onun üzerine biner, istediği istikamete sürer. Öyle insanların nefisleri vardır ki onların nefisleri şeytanın tamamen kontrolü altına girmiş. Ve öyle insanlar da var ki onların nefisleri nefs-i mutmainneye ulaşmış. Nefs-i emmareden nefs-i levameye yükselmişler. Nefs-i levameden nefs-i mutmainneye yükselmişler. Nefs-i mutmainneden nefs-i radiyeye ve oradan nefs-i merdiyeye yükselmişler. Nefs-i zekiyeye yükselmişler. Bunlar yükselmiş olan Allah'ın kulları. Bunlar ayın atmosfere doğru yükselen uzay aracı gibi yükselmişler. Atmosferin dışına çıkmışlar bunlar. Bunlar artık yer çekimi etkilemiyor. Denize doğru yaklaştıkça yer çekimi kuvvetleniyor. Atmosfere doğru yükseldikçe yer çekimi azalıyor. Atmosferin dışına çıktığınızda, uzay boşluğuna çıktığınızda artık yer çekimi sizi etkilemiyor. Artık ondan sonra yakıt yakmanıza gerek kalmıyor. Allah'ın öyle kulları var ki işte Allah onlara kullarım diyor. Öyle kulları var ki Allah'ın, bunlar nefs-i emmare ile belki başlamışlar işe. Oradan yükselmişler nefs-i levameye. Oradan daha yükselmişler nefs-i mutmainneye. Ya eyyetuhen nefsul mutmainne irci'a ila rabbiki radiyeten merdiye fedkuli fi ibadi vedkuli cenneti. Ey nefs-i mutmainneye ulaşmış olan nefis, ey o nefse sahip olan insan, huzura ermiş olan nefsin sahibi, Allah'ın verdiğine razı olmuş, vermediğine de razı olmuş, sükunete ermiş, mutmainliğe ulaşmış olan nefsin sahibi, gir kullarımın arasına, gir cennetime. Benim cennetim diyor Kur'an. Allah benim cennetim diyor. Bütün cennetler Allah'ın olduğu halde nefs-i mutmainneye ulaşmış olan adam için ayrıca özel bir cennet var demek ki. Gir cennetime. Kullarımın arasında gir cennetime.
Yükselmiş olan kullar bunlar. Artık onların nefisleri onlara hakim olamıyor. Artık onların nefisleri emmare görevi görmüyor. Kötülüğü emredemiyor onlara. Kötülüğü emredemiyor. Belki bazen kötülüğe düşürüyorsa da nefs-i levvamede olduğu için kendi kendini kınıyor. Hemen tövbe istiğfar ediyor. Daha sonra o noktayı da geçiyor. Yükseliyor. Nefisle mücadele ede eden. Şeytanıyla mücadele ede ede yükseliyor. Allah yükseleceğimiz imkanlar vermiş bize. Yükselmenin yolunu, yöntemini öğretmiş bize. Yükselebilirsin diyor Allah sana. Nefs-i emmareye şu an teslim olmuş vaziyettesin. Nefsin sana kötülüğü emrediyor. Hazreti Yusuf'un dediği gibi اِنَّ النَّفْسَ لَاَمَّارَةٌ بِالسُّٰءِ Nefis kötülüğü emreder. اِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّ Ancak Rabbimin rahmet ettikleri hariç onların nefsi onlara kötülüğü emretmiyor. Onların nefsi bazen hataya düşse bile hemen tövbe istiğfar ediyor. Bir daha düşmemeye azmediyor. Diğer taraftan bir gün geliyor, o noktayı da aşıyor, daha da yükseliyor. Artık mutmainliğe ulaşıyor. Artık huzur içerisindedir. Rabbinin verdiğinden de mutludur, vermediğinden de mutludur. Huzur içerisindedir artık o. Sükunet içerisindedir artık o. Dünya artık onun umurunda değildir. Daha sonra oradan da yükselir. Allah'ın kaderine tamamen razı olur, nefs-i radiyeye ulaşır. Madem Rabbimdendir der, kabul eder. Razı olmuş olan bir nefis. Başına büyük belalar da gelse, madem Rabbimdendir der, kabul eder. Madem Rabbimdendir, ya günahlarımdan kaynaklandı, yahut da belki günahlarımın bağışlanması için, yahut da mevkimin, makamımın yükselmesi için, her neyse sonuçta sevgilimden geliyor. Madem sevgilimden geliyor, ne gelirse başım gözüm üzerine der. Allah onun için artık bir sevgilidir. Madem Rabbindendir o halde önemli değildir artık onun için. Hiçbir şeyin önemi yoktur artık onun için. Böyle bir nefse ulaşmış olan insan için, Allah'tan razı olmuş olan bir nefis, Allah ne vermişse veya neyi vermemişse ondan razı olan bir nefis, sonra Allah Azze ve Celle ondan razı olur. Kul evvela Rabbinden razı olur, sonra Allah kulundan razı olur. Ve nefs-i mardiyeye ulaşmış olur bu şekilde. Böyle olan bir insan, nefs-i mutmainneye ulaşmış olan bir insan, nefs-i emmareden, nefs-i levvameden kurtulmuş olan bir insan, böyle bir insan için artık harama bakmamak kolaydır. Harama el uzatmamak kolaydır. Hatta ve hatta onun için harama bakmak zordur. Rabbul Alemin ne demişse artık onun için mesele bitmiştir. Ama öyle insanlar var ki, Allah ne diyorsa onun için hiç önemi yok. Allah Azze ve Celle'nin katında mesela bir insan diyelim ki karısından boş düşmüş. Allah'ın katında o insan karısından boş ise artık onun için o iş bitmiş olmalıyken 3 talakla boş olmuş ise şayet artık o işin bitmiş olması gerekirken Rabbime karşı gelemem ne demişse odur demesi gerekirken İsterse hatta karısına aşık olsun. Ne olursa olsun Rabbimin emrine uymak zorundayım diyeceğine öyle diyemeyen ve harama düşmeyi göze alan insanlar, Allah'tan korkmayan nefsine teslim olmuş olan insanlar, Allah Azze ve Celle onlara da bir gün Allah'a teslim olmak zorunda olduklarını gösterecek. Ama öyle bir gösterecek ki burunlarını yıllarca sürttükten sonra gösterecektir. Bunlar Allah'ın kaderine razı olamamış kimseler. Allah'ın kanunlarına razı olamamış olan kimseler. رَبُّكُمُ الَّذ۪ي يُزْي لَكُمُ الْفُلْكَ فِي الْبَحْرِ لِتَبْتَغُ مِنْ فَضْلِهِ Rabbiniz öyle bir Allah'tır ki sizin için denizlerde gemileri yürütüyor. Onun fadlından, lütfundan arayasınız diye. Ticaret yapasınız, sağda solda gezesiniz. Allah'ın kainatının büyüklüğünü göresiniz. Okyanusları göresiniz. Mutlu olasınız.
Allah'ın kudretini görüp önünde eğilesiniz diye, onun fadlından isteyesiniz diye, bazen bu memlekette olan bir gıda başka bir memlekete götürülür gemilerle. Orada olan bir gıda oradan buraya taşınır. Bu şekilde insanlar hem para kazanırlar, hem kültürleri genişler, dünyanın değişik yerlerini görürler, Allah'ın kainatının büyüklüğünü görürler. Kainatta denizde bir kum tanesi kadar yer kaplayan, şu dünyanın bile ne kadar büyük olduğunu görürler. Aylarca okyanuslarda ilerlerler ama yine de bitiremezler. İşte o zaman Allah'ın önünde secdeye kapanırlar. Allah Azze ve Celle onlara kendinin nimetlerini hatırlatıyor. Bu nimetleri size veren kimdir demek istiyor. Şeytan mı veriyor size bu nimetleri, Allah mı veriyor? Madem ki Allah veriyor, o halde neden şeytana itaat ediyorsunuz da Allah'a itaat etmiyorsunuz? Madem ki Allah'ın verdiği rızkı yiyorsunuz, onun dünyasında oturuyorsunuz, o halde neden Allah'a değil de şeytana itaat ediyorsunuz? Şeytana tapan kullar var. Şeytana kul olmuş olan kimseler, bunlardan bazıları alenen şeytana taptıklarını iddia ediyorlar. Öyle ifade ediyorlar kendilerini, şeytan perestler. Bir kısmı ise, büyük bir ekseriyeti ise bunu böyle ifade etmez tabii ki. Şeytana tapıyorum diyecek insan çok azdır. Ama bir meselede Allah bir şey söylemiş, sen onu yapmıyor şeytanın dediğini yapıyorsan, şeytanın kulu olmuşsun demektir. İstediğin kadar ben şeytana tapmıyorum de. Tapmak itaat etmek manasındadır. İbadet itaat manasındadır. Kime itaat ediyorsan ona tapıyorsun. Allah bir şey söylemiş. Şeytansa seni başka bir istikamete sevk ediyor. Sen Allah'ın dediği istikamete girmiyor. Şeytanın dediği istikamete giriyorsan ona tapıyorsun. Halbuki sen rızkını veren Allah'tır, şeytan değil. Seni yaratan Allah'tır, şeytan değil. O Allah ki, o Rabbiniz ki size, sizi denizlerde yüzdürüyor. Dağlar gibi gemiler yaptırıyor size. Siz onlarla yüzüyorsunuz denizlerden. Allah'ın lütfundan, fadlından isteyesiniz diye. İnnehu kâne bikum rahîme. O Allah sizin için rahimdir, merhamet sahibidir. Ama siz bunu çabuk unutursunuz. وَاِذَا مَسَّكُمُ الدُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ اِلَّا اِيَّا. Eğer size Allah Azze ve Celle bahırdayken, denizdeyken bir bela, bir musibet, bir kasırga mesela verecek olursa, o zaman o bütün taptıklarınızı, dua ettikleriniz var ya hani, Allah'ın dışında bütün taptıklarınız hepsi kaybolur gider, sadece Allah kalır. Allah'ın dışında bütün taptıklarınızı terk edersiniz. Halbuki karadayken nelere nelere tapıyordunuz. Allah'a itaat etmiyor, şeytana itaat ediyordunuz. Allah'a itaat etmiyor, Allah'ın düşmanlarına itaat ediyordunuz. Allah bir kanun koymuştu. İnsanlarsa başka bir kanun. O durumda ne yapıyordunuz? Allah'ın dediği doğrudur diyor muydunuz? Allah'ın dediği olmalı diyor muydunuz? Demiyordunuz belki. Allah'ın dediği o çağ içindir diyordunuz belki de. Allah'ın dediği 6. asır içindir diyordunuz belki de, öyle mi? Ama denize düştüğünüz zaman bütün o itaat ettiklerinizin hiçbirisi sizi kurtaramayacağı için o anda o koca okyanusun içerisinde dev bir gemide olsanız bile hiçbir hükmü yok. O okyanusun içerisinde o dev geminin ne önemi olabilir ki? Denizde bir damladır o gemi sadece. Kasırga çıktığında Allah'tan başka davet ettikleriniz, dua ettikleriniz, taptıklarınız, itaat ettikleriniz, onların hepsi kaybolur gider, sadece Allah kalır. Zor günlere geldiği zaman insan Allah'a yönelir. Ama ne zaman ki فَلَمَّا نَجَّكُمْ اِلَى الْبَرِّ اَعْرَبْتُمْ. Sizi biz karaya ulaştırdığımızda, sizi kurtardığımızda, karaya çıktığınız zaman hemen yüz çevirirsiniz. وَكَانَ الْاِنْسَانُ كَفُورًا. İnsan Rabbine karşı pek nankör olmuştur. Böyledir. Bunun misalleri çoktur. Allah Resulü'nden kaçan Ebu Cehil'in oğlu İkrime. Ebu Cehil
Bedir savaşında gebertilmişti. Oğlu İkrime sağ kalmıştı. Uhud'da, Hendek'te birçok savaşta bulundu. İslam'la savaşmaya devam etti. Bir gün geldi, Allah Azze ve Celle Efendimiz'e Mekke'yi fethetmeyi nasip etti. Artık İslam bir devletti, bir medeniyetti. Artık İslam bütün bölgeye hakim olmuştu. Herkes bekliyordu İslam ile küfür arasındaki savaşın sonu ne olacaktı. Herkes bekliyordu Medine ile Mekke arasındaki savaşın sonu ne olacaktı. Herkes bekliyordu Müslümanlarla putperestler arasındaki savaşın sonu ne olacaktı. Ve sonunda Allah Azze ve Celle Mekke'yi fethetmeyi nasip etti Müslümanlara. Allah Resulü o kadar savaşa katıldı ama çok az insanın burnu kanadı. Çok az insan öldürüldü. Öyle ince bir strateji takip ediyordu ki Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem insanların çok ölmemesi için çok güzel hesaplar yapıyordu. Allah ona yaptırıyordu bu hesapları. Ve bu şekilde fethetmişti Mekke'yi. Çok az insanın burnu kanamıştı. Ve işte oradan kaçmıştı İkrime. Allah Resulü'nden kaçıyordu. Esir olacaktı çünkü kaçtı. Gemiye bindi, Habeşistan'a gidecekti. Artık orada yaşayacaktı. Artık Mekke'de yaşaması mümkün değildi. Onlar İslam'la yıllarca savaşmışlardı ama yaklaşık 20 sene sonra İslam Mekke'yi de fethetmişti, Medine'yi de. Artık onlar kaçıyorlardı. Artık onlar hicret ediyorlardı. Ama onların hicreti yanlış bir istikameteydi. Allah için değildi, nefislerini kurtarmak içindi sadece. Yanlış bir dava uğrunaydı. Ve gemide giderken bir fırtına çıktı, kasırga çıktı. Herkes dedi ki, gemideki insanlar, bunların birçoğu da putperest idiler aslında. Öyle zamanlarda bütün putları terk etmek onların adetiydi zaten. Dediler ki, şu anda sadece Allah'tan yardım isteyebiliriz. Bütün putları terk edin, Allah'tan yardım isteyin. Onların bu konuşmalarını duydu İkrime. Halbuki kendisi zaten bundan kaçıyordu. Yalnız Allah'tan yardım istemeyi kabul etmemişti zaten. Sadece Allah'a ibadet etmeyi kabul etmediği için bugün bunlar başına gelmişti. Ama şimdi yine denizin ortasında aynı durumla karşılaşmıştı. Herkes aynı şeyi söylüyordu. Allah'ın dışında taptıklarınızı bırakın. Sadece Allah bizi kurtarabilir dediler. Hepsi ellerini kaldırıp Allah'a dua ediyorlardı. İkrime bu vaziyeti gördüğü zaman Allah'a yemin etti. Dedi ki, ya Rabbi, eğer beni bu durumdan kurtaracak olursan ben döneceğim ve Muhammed'e gideceğim. Resulullah'ın yanına gideceğim sallallahu aleyhi ve sellem. Elimi onun eline koyacağım. Ve ben ümit ediyorum ki onu Rauf ve Rahim olarak bulacağım. Bana karşı merhametli olacağına inanıyorum. Madem ki karada bizi koruyan, madem ki denizde bizi Allah'tan başkası korumuyor, o halde karada da Allah'tan başkası korumaz dedi. Ve tövbe istiğfar etti. Allah Azze ve Celle kendisini denizden kurtardı. O kasırgadan kurtulduktan sonra geldi. Allah Resulü ile görüşmeye geliyordu. Allah Resulü'nü haber ettiler, ya Resulallah dediler. Ebu Cehil'in oğlu İkrime geliyor. Efendimiz ümitlendi. Belki kendisine vahiy ile bildirilmiş de olabilir. Dedi ki, sakın İkrime'nin yanında babası Ebu Cehil'den bahsetmeyin. Ölülerden bahsetmek dirileri incitir sadece. Ölülere de bir şey ulaşmaz dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem rahmet peygamberi. İkrime kendiyle yıllarca savaşmıştı. 20 sene kendiyle savaşmıştı İkrime. Yine de iman etmesini istiyordu Resulullah. Onun yanında babasından bahsetmeyin diyordu. Kalbini kırmayasınız ha diyordu. İkrime'nin iman etmesi için zemini hazırlıyordu Resulullah. Vurun kellesini diyebilirdi halbuki. 20 yıl bizimle savaşmış adam şimdi mi geliyor diyebilirdi halbuki. Mekke'yi fethettikten sonra mı? Habeşistan'a giderken kasırga çıktığı için mi? Diyebilirdi halbuki. Demedi. Onun yanında babası Ebu Cehil'den bahsetmeyin dedi. Onun kalbini kırarsınız. Ne kadar olsa babasıdır dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın Resulüydü, merhamet sahibiydi. İman etmesini istiyordu halbuki kendisinin baş düşmanlarındandı. Onun peygamberliğinin delillerindendir bu. Kendisiyle yıllarca savaşmış olan insanların bile iman etmesini istiyor.
kendine kılıç sallamış insanların, kendisini aç bırakmış insanların, kendisini Mekke'deyken 3 yıl ambargoyla aç bırakmış insanların, kendisine suikastler tertiplemiş insanların, kendisine sövmüş saymış insanların, onların bile iman etmesini istemesi onun peygamberliğinin delillerindendir. Buna benzer hadiseler, dara düşüldüğü zaman Allah'ın dışında her şeyin terk edilmesi sadece bu olayla değil, birçok olayla kendisini göstermiştir. Efendimiz daha doğmadan evvel, doğumuna 50 gün kala Ebrehe olayı gerçekleşmişti. Hatırlayın, elem tera keyfe fe'ale rabbuke bi ashabil fil. Rabbin ne biçim yaptı gördün mü Resulüm? Ne biçim yaptı o fil sahiplerini, Kabe'ye saldıran Ebrehe ve askerlerini? Ne biçim yaptı Rabbin gördün mü? Halbuki Resulullah görmemişti tabii ki. Daha doğmamıştı bile. Doğumundan 50 gün evvel gerçekleşmişti olay. İşte o olay esnasında da Allah'tan başka tapılanlar terk edilmişti. Efendimizin dedesi Abdülmuttalib Kabe'nin örtüsüne sarılmış Allah'a yalvarıyordu. Bütün putları terk etmişlerdi. Halbuki Mekke'de, Kabe'de 360 tane put vardı. Her zaman onlardan da yardım isterlerdi. Onları Allah'la kendi aralarında aracı kılarlardı. Onları terk ettiler. Kabe'nin örtüsüne sarılmış ağlayarak Allah'a dua ediyordu. Ya Rabbi dedi, herkes kendi evini korur. Sen de kendi evini koru ya Rabbi. Bizim Ebrehe'ye karşı gücümüz yetmiyor. Herkes kendi evini korur, sen de kendi evini koru ya Rabbi. Allah'ın dışına bütün taptıklarını bırakmış, sadece Allah'tan yardım istiyordu Abdülmuttalib. Ebrehe ile görüşmek istemişti. Kabul etti Ebrehe, Mekke'nin büyüğü geldi dediler. Gelsin dedi. Abdülmuttalib çok heybetli bir insandı. Allah'ın Resulü putperest bir dedenin neslinden geliyor olabilir ama o bölgenin şerefli insanıydı. Şerefli bir aşiretin reisiydi. Allah Azze ve Celle peygamberlerini böyle bir soydan gönderiyordu ekseriyetle. Özellikle Lut Aleyhisselam'dan sonra gönderilen peygamberler arkaları aşiretleriyle destekli olarak gönderildiler. Yalnız kalmasınlar diye. Allah insanı arkasız bırakmasın. Arkasız kalanlar zulümlere uğrarlar. Allah Azze ve Celle bizim velimizdir. Allah Azze ve Celle bizim arkamızda destekçimizdir. Önemli olan Müslümanlar Allah'a tevekkül etsinler. Gitti Ebrehe ile görüşmek için. Mekke'nin büyüğü geldi dediler. Alın dedi, çadırı aldılar Abdülmuttalib'i. Ebrehe Abdülmuttalib'i görünce onun heybeti karşısında utandı. Çok heybetli bir insandı. Böyle heybetli bir insan yerde kendisi tahtında oturmak hoşuna gitmedi. Ona bir taht verilmesini emretmek de istemedi. Bunun üzerine kendisi de yere oturdu. Abdülmuttalib ile aynı seviyede oturdu. Halbuki Abdülmuttalib'in memleketini yıkmaya gelmişti. Kabe'sini yıkmaya gelmişti. Düşman idi. Savaşa ramak kalmıştı. Buna rağmen Abdülmuttalib'in heybeti bu kadardı. Ve dedi ki, ne istiyorsun? Abdülmuttalib dedi ki, develerimi istiyorum. Bunu der demez Ebrehe'nin gözünde düşüverdi. Sen dedi, bunun için mi geldin? Ben de seni kellifeli bir adam zannettim. Ben seni Kabe'yi kurtarmak için geldin zannetmiştim. Ben senin dinini yıkmaya gelmişim. Ben senin İbrahim dedenin, Hazreti İbrahim'in hatırası olan ve yeryüzünün ilk Beytullah'ı olan mescidini yıkmaya gelmişim. Sen develerini istiyorsun. Sen bunun için mi geldin dedi. Evet dedi. Ben develerimin sahibiyim. Develerimi istiyorum. Kabe'nin sahibi Allah'tır. Allah Kabe'sini koruyacaktır dedi Abdülmuttalib. Bu cevap üzerine Ebrehe dondu kaldı. Verin bu adamın devesi gitsin dedi. Korkmuştu adamdan. Adamın cevabı, Abdülmuttalib'in cevabı harikaydı. Ben develerimin sahibiyim, develerimi istiyorum. Kabe'nin sahibi Allah'tır, Kabe'sini koruyacaktır dedi. Ve Allah Azze ve Celle de korudu Kabe'yi gerçekten de. Çünkü o zaman Kabe'yi koruyacak Müslüman yoktu. Allah onun için Kabe'yi korumalıydı. Bugün eğer böyle bir olay olacak olsa, bu kadar Müslüman var, Kabe'lerini korusunlar.
Abdülmuttalib'in bu ifadelerinden de anlaşılıyor ki, Mekke'nin putperestleri de aynı şekilde sıkıntıya düştükleri zaman Allah'ın dışında bütün taptıklarını terk ediyorlardı. Yalnız Allah kalıyordu. Sadece ondan istiyorlardı. Söyler misiniz? Savaş yıllarını hatırlayın. Görmedik diyeceksiniz. Kitaplardan da mı okumadınız? Birinci Dünya Savaşı'nı hatırlayın. İstiklal Savaşı yıllarını hatırlayın. 1914'ten 23'e kadar olan yılları hatırlayın. Her taraftan saldırıya uğramıştı bu memleket. Orta Doğu, bütün Müslümanlar, Osmanlı her taraftan saldırıya uğramıştı, hatırlayın. İngiliz'i bir taraftan, Yunan'ı bir taraftan, Fransız'ı bir taraftan, İtalyan'ı bir taraftan, bütün devletler birleşmeyi saldırıyordu Osmanlı'ya, hatırlayın. O zaman Allah'ın dışından kimden yardım istedi bu millet? Allah kurtardı. Sonra Allah'ın düşmanlarının dediği olması nasıl doğru olabilir? Allah kurtardı. Allah kurtardı. O dönemde Allah'tan yardım istiyordunuz. Allah kurtardı. Ondan sonra siz tuttunuz, Avrupalı olmaya çalıştınız. O savaştığınız millete benzediniz. O zaman neden savaştınız? Neden savaştınız? Madem Avrupalı olacaktınız, neden savaştınız? O yıllarda Allah'tan yardım istiyordunuz. Allah sizi kurtardı İngiliz'den, Fransız'dan. Sonra tuttunuz, İngiliz'in Fransız elbisesini getirdiniz. O zaman neden savaştınız? Denize düştüğünüz zaman Allah'tan yardım istiyorsunuz. Savaşa girdiğiniz zaman Allah'tan yardım istiyorsunuz. O zaman Mehmetçiğe Allah Allah diyerek saldırmayı emrediyorsunuz. Zor günler geçince Allah'ı unutmaya başlıyorsunuz. Bu nasıl doğru olabilir? Zor yıllarda Allah'tan başkasından mı yardım istediniz? Söyler misiniz? Siz İngiliz'le savaştınız, Fransız'la savaştınız. Sonra tuttunuz, onların kültürünü, onların medeniyetini getirdiniz. O halde neden savaştınız? Madem ki milliyetçilik sizin esaslarınızdan bir esastır, o halde en azından Türk milliyetçisi olsaydınız da, o halde en azından Türklerin eski kıyafetini getirseydiniz ya, Türklerin eski harflerini getirseydiniz ya, madem ki milliyetçilik sizin esaslarınızdan bir esastır, madem ki en temel fikirlerinizden bir fikirdir, o halde neden eski Turan kıyafetini getirmediniz? Neden savaştığınız Avrupa'nın kıyafetini getirdiniz? Bu nasıl milliyetçiliktir o halde? Bırakınız İslam olmayı, bu milliyetçiliğe bile sığmaz. Savaş yıllarında Allah'tan yardım istiyordunuz. Savaş bitince Allah'ı bir kenara koydunuz. Aynı günlerin bir daha gelmeyeceğine emin misiniz? فَلَمَّا نَجَّاكُمْ اِلَى الْبَرِّ اَعْرَدْتُمْ Sizi karaya çıkardığımızda, Allah sizi karaya çıkardığında, sizi kurtardığında tekrar yüz çevirirsiniz. وَكَانَ الْاِنْسَانُ كَفُورًا İnsan Rabbine karşı çok nankördür. اَفَأَمِنْتُمْ اَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ اَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا Emin mi oldunuz ki Allah Azze ve Celle kara tarafından, karada yani sizi batırmasından emin misiniz? Sizi karaya çıkardı diye yani, yahut sizi düşmanlarınızdan kurtardı diye, yani selamete erdiniz diye, emin misiniz Allah sizi yeniden karada veyahut da sizi karada batırmayacağından, yahut da ev yursil aleykum hasibe, yahut da sizin üzerinize belaları göndermeyeceğinden, kasırgaları göndermeyeceğinden, sizin üzerinize gökten taşlar yağdırmayacağından emin misiniz acaba? ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَك۪يلًا O zaman Allah'tan başka bir vekil de bulamayacaksınız. Sizi kurtardı diye bir daha bela gelmeyecek mi sanıyorsunuz? O yıllarda Allah'a sığınıyordunuz, hatırlayın. O yıllar geçince Allah'la savaşmaya başladınız. Allah bir şey söylüyor, siz başka bir şey söylüyorsunuz. Allah bir şey söylüyor, siz hayır öyle değil, böyle olacak diyorsunuz. Halbuki zor günler geldiği zaman mermiler kulağınızın dibinden vızır vızır geçtiği yılları hatırlayın. Her taraftan bombaların yağdığı yılları hatırlayın. Ellerin ayakların koptuğu yılları hatırlayın. Evlerin yıkıldığı yılları hatırlayın. Açlık çektiğiniz yılları hatırlayın. Allah'a yalvarıyordunuz. Allah sizi kurtardı. Ondan sonra Avrupalı olmaya kalkıştınız. Şehit olan atalarımız, gazilerimiz neden savaştılar? Neden savaştılar? Em emintum en yu'idekum fihi tareten uhra. Yahut da siz sizi oraya yani denize yahut da o zor döneme yeniden iade etmeyeceğinden emin misiniz? O dönemin tekrar gelmeyeceğinden emin misiniz? İşte şu anda gördüğünüz gibi yeniden Müslümanlar dünyanın her tarafında eziliyorlar. O dönem yeniden geldi. Allah sizi kurtarmıştı halbuki. 80 sene evvel Allah Azze ve Celle sizi düşmanlarınızdan kurtarmıştı. Anlamadınız. Düşmanlarınız gibi olmaya kalkıştınız. Düşmanlarınızın kültürünü kabul ettiniz. Düşmanlarınızın medeniyetini kabul ettiniz. Medeniyetsiz medeniyetlerini kabul ettiniz. Maddi gücü gözünüzde çok büyüttünüz. Maddi gücü medeniyet zannettiniz. Madden gelişmiş olmayı medeni olmakla karıştırdınız. Halbuki medeniyet başka bir şeydi. Şimdi 80 yıl Allah size müsaade etmişti. 80 yıl sonra siz yeniden Allah'ı unutmaya başlayınca Allah Azze ve Celle size yeniden kendisini hatırlatır. Yeniden Allah'ı hatırlayasınız diye belalar gelir. Demek ki belaların gelmesi bizim kendi ellerimizin kazandığı günahlar sebebiyledir. وَمَا سَابَتْكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْد۪يكُمْ Başınıza gelen her musibet kendi ellerinizin kazandığı sebebiyledir. Allah zulmetmiyor yani. Her musibet kendi günahlarınız sebebiyledir. Ve ya'fu an kesir. Ve çoğunu da Allah affediyor. Çoğundan da vazgeçiyor. Buna rağmen yine de günahlarınız birikiyor, birikiyor, birikiyor. Ufak tefek günah değil günahımız. Biz Allah'ın medeniyetini terk edip Batı medeniyeti içerisinde yer almak istemişiz. Bu büyük bir günahtır, bu hıyanettir. Bu Allah'a hıyanettir, bu İslam'a hıyanettir, bu şehitlere hıyanettir. Bu gazilerimize hıyanettir. Allah Azze ve Celle bunun bedelini ağır ödetir. Birinci Dünya Savaşı da bir tokat idi. Önceki günahlarımızın şiddetli bir tokadı, Allah'a dönelim diye, Batı'nın gerçek yüzünü görelim diye, birleşelim diye, donuklaşmış olan Osmanlı İmparatorluğu'nun bölünmesi ve erimesi ve o donuk imparatorluğun içerisinden o büyük imparatorluğu çekip çevirecek nesiller çıkmıyor diye, o neslin çıkması için
devletlerin içerisinden o nesillerin çıkması için Birinci Dünya Savaşı'yla bölünmesi, parçalanması, cezalandırılması gerekiyordu. Hem günahların kefareti olsun diye, bütün günahlar ahirete bırakılmasın diye, bir taraftan Batı'nın gerçek yüzünü görelim diye. O savaştan gerekli dersler çıkartılmayınca, bu sefer Allah Azze ve Celle şu anda başımıza gelen bu belaları veriyor. İlaç ne kadar süre kullanılır? Doktor ilacı ne kadar süre yazar? İlaç hastalık varsa yazılır ve hastalık geçinceye kadar kullanılır. Allah'ın her bir musibeti bir ilaçtır. Dolayısıyla hastalıktan kurtuluncaya kadar devam edecektir. Müslümanlar Allah Azze ve Celle itaati öğreninceye kadar, dünya sevgisini kalplerinden atıp da ahireti sevinceye kadar, görevlerini yapıp da Allah'a razı edinceye kadar, Ya Rabbi dünya sevgisini kalbimizden attık Ya Rabbi, yeni bir ümmet meydana getirebilmek için görevimizi yapacağız Ya Rabbi, deyinceye kadar, korkuyu kalplerinden atıncaya kadar, o zamana kadar bu ilaç devam edecek. Zulüm ilacı, ellerin ayakların kopması, aç bırakılma ilacı, aklımızın başımıza gelmesi için bu ilaç devam edecek. Bu iğne vurulmaya devam edilecek. Ne zaman ki Müslümanlar uyanacak, ne zaman ki Batı'nın gerçek yüzünü görecek, ne zaman dünya sevgisini kalbinden atacak, ne zaman görevlerini yapacak, ne zaman yeni bir medeniyet kurmak için çalışacak, ne zaman her şeyi göze alacak, İşte o zaman Allah Azze ve Celle bu ilacı bitirecek. Artık ilacı kullanmanıza gerek kalmadı diyecek. İşte o zaman artık bu ümmet bu kadar zayiat vermeyecek. Artık o zaman bu ümmetin eller ayakları kopmayacak. Artık o zaman bu ümmetin namusu kirletilmeyecek. Bunu öğrenmedikçe bu imtihan devam edecek. O dersi öğrenmeden geçmeniz mümkün müdür? O dersi öğreneceksiniz ki geçeceksiniz. O imtihana bir daha girmek istemiyorsanız öğreneceksiniz, geçeceksiniz. Yoksa devamlı bütünleme imtihanlarına gireceksiniz. Geçinceye kadar imtihan devam edecek. Em emintum en yu'idekum fihi taratan ukhra. Emin oldunuz mu ki o günlere bir daha dönmeyeceksiniz öyle mi? Allah'ı unuttunuz. Zor günler geçince Allah'ı unuttunuz. Bir daha o zor günler gelmez zannediyorsunuz öyle mi? Emin mi oldunuz bundan? فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاسِفًا مِنَ الرِّيَحِ Sizin üzerinize rüzgardan bir fırtına, bir kasırga göndermesinden, denizde bir kasırga yahut da karadayken bir kasırga göndermesinden emin mi oldunuz? Sonra sizi denizde boğmasından emin mi oldunuz? Günahlarınız sebebiyle, küfretmeniz sebebiyle sizi Allah'ın cezalandırmasından emin mi oldunuz? ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعًا Sonra bizim aleyhimizde bize bu yaptığımızın hesabını soracak olan, cezalandırdık ya sizi, size bu cezayı verdiğimiz için bize hesap soracak olan bir kimse bulamayacaksınız. Öyle bir güç, öyle bir zat, öyle bir ilah bulamayacaksınız. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمْ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ Biz Adem oğullarını üstün kıldık. Adem oğlu bütün mahlukatın üstünde daha şerefli olarak yaratıldı. Ve onları karada ve denizde taşıdık. Ve rezaknâhum mine tayyibât. Ve onları temiz şeylerden rızıklandırdık. Ve faddannâhum ale kesîn mimmen halaknâ tafdîlâ. Ve sonra onları yarattıklarımızın birçoğuna üstün kıldık. Allah Azze ve Celle Ademoğlunun üstün yaratıldığını ifade ediyor. Bütün mahlukatın üzerinde yaratılmış insan. Bu ayete dayanarak birçok alim insanın meleklerden üstün olduğunu söylemiştir.
Evet, belki bazı melekler bazı insanlardan üstündür. Ama genel olarak insan, salih insanlar genel olarak meleklerden üstündürler. Çünkü Allah Azze ve Celle insana nefis vermiş, şeytanlara nefis vermiş. İnsan ve şeytan imtihanda, ama melekler ise imtihanda değildirler. Bitkiler, dağlar, taşlar imtihanda değiller. Sadece insan ve cin imtihanda. Onların nefsi var, aklı var. Ve Allah Azze ve Celle insanı kendi iki eliyle yaratmış ve insanın kendi ruhundan üflenmiş olduğu için insan en şereflidir. Melekler Allah Azze ve Celle'den rica etmişlerdi. Ya Rabbi dediler, sen insanoğluna yeme içmeyi verdin, bize vermedin. Biz yiyip içmiyoruz ya Rabbi. Onlar evleniyorlar, biz evlenmiyoruz ya Rabbi. Onlar uyuyorlar, biz uyumuyoruz. Onlara bir takım güzellikler verdin ya Rabbi. Onlara dünyayı verdin ya Rabbi. Bize de ahireti ver ya Rabbi dediler. Allah Azze ve Celle onlara buyurur ki, iki elimle yaratmış olduğumun derecesine asla ulaşamazsınız. Ben insanı iki elimle yarattım. Allah'ın eli tabiri Kur'an'da geçer ama bu bizim elimiz gibi el değil tabii ki. Maksat her neyse, sonuçta Allah'ın eli tabiri Kur'an'da, sünnette geçmektedir. Olduğu gibi bırakıp Allah'a havale ediyoruz. Allah'ın kudreti manasında da olabilir. Hakikaten Allah'ın eli manasında da olabilir. Ama bizim elimiz gibi bir el olmadığı kesindir. Ben dedi Allah Azze ve Celle, insanı iki elimle yarattım. Siz asla o seviyeye ulaşamazsınız. Ben insanı kendi ruhumdan üfledim. Asla o seviyeye ulaşamazsınız. Ve nefaktu fihi min ruhi. Ruhumdan üfledim insana. Ve sonra ve iskale rabbuka lil melaiketi inni ca'ilun fil ardı halife. Bir zamanlar Allah meleklerine ben insanı yaratacağım, halife yaratacağım demişti yeryüzünde. Allah'ın halifesi olarak yaratıldı insan. Allah'ın namına hükmedecek. Allah'ın temsilcisi olacak. Allah'ın vekili olacak. Allah Azze ve Celle meleklerine insanın üstün olduğu noktaları gösteriyordu. Şeytanın görmek istemediği noktalar. Şeytan ne diyordu? Halaktane minnar ve halaktahu min tin. Neden secde etmedin Adem'e dediği zaman böyle demişti. Ben ateşten, Adem topraktan yarattım. Nasıl secde edeyim? Halbuki bunun ne önemi vardı ki? Sonuçta toprak da mahluk, ateş de mahluk. Ne önemi var ki? Maddeye bakmak materyalistliktir. Allah'ın üstün dediği üstündür. Ne derse desin, bütün batıllara muhalifim diyeceksin. Allah'ın dediği dışında her şeyin muhalifiyim diyeceksin. Nankör olmamak için, kul olabilmek için, cennete girebilmek için insanın ihtiyacı var kulluk yapmaya. Allah'ın bizim kulluğumuza ihtiyacı yok. Hiç haram olmadan medeniyet olur mu? Hiç yasak olmadan, hiçbir takım şeyler mecbur olmadan insan insan olabilir mi? Mesela içkiyi haram mı etmiş? Bir sürü meşrubatı helal etmiştir. Mesela zinayı haram mı etmiş? Evliliği helal etmiştir. Mesela domuz etini haram mı etmiş? Bir sürü hayvanın etini helal etmiştir. Bir haram, 100 helal. Bir haram, 1 helal. Ama insan gider harama bulaşır. Bugün insanın yaptığı zulmü hayvan yapıyor mu, söyler misiniz? Bugün Amerikan askerinin yaptığı zulmü hayvan yapıyor mu?
ben diyor sizi ol emriyle yarattım. İza kada emran fe innema yekulu leh kun feyekun. Bir şeyin olmasını isterse Allah ol der, ol verir. Ben sizi ol dedim, oldurdum ey meleklerim. Ama insanı iki elimle yarattım. Ruhumdan üfledim, ona şeref verdim. Siz asla onun mertebesine erişemezsiniz. Aynı zamanda insan imtihandadır, melekler imtihanda değil. İnsan korkulu saatler geçirir, melekler geçirmez. İnsan açlık çeker, melekler çekmez. İnsan Rabbi uğrunda cihad eder, melekler cihad etseler bile onlar korkulu bir şekilde canlarını ortaya koyarak cihad etmezler. Onlar zaten görünmezler. Onlar Allah yolunda cihad edenleri desteklerler. Ama insan canını ortaya koyar. Meleğin canı haram işlemek istemez. İnsanın canı haram işlemek ister. Meleğin nefsi yok, insanın nefsi var. Meleği kandıracak bir şeytan yok, insanı kandıracak şeytanlar var. Onun içindir ki insan melekten de üstündür. Eğer kazanırsa imtihanı, salihinden olursa eğer, insanın üstün olanı melekten üstündür. İnsanın salih olanı, insanın muhlis olanı melekten üstündür. Allah Azze ve Celle insanı en üstün şekilde yarattık buyuruyor. Mükerrem olarak yarattık insanı. لَقَدْ خَلَقْلَ الْاِنْسَانَ ف۪ي اَحْسَنِ تَقْو۪يمٍ buyurulduğu gibi. İnsanı en güzel surette yarattık. Boylu postlu bir şekilde yarattık. Mesela bütün hayvanlar hemen hemen birçoğu, kuşların dışında kara hayvanlarının birçoğu dört ayak üzerinde yürürler. Ellerinin üzerinde yürürler. Ağızlarıyla eğilirler, su içerler, yem yerler. Halbuki insan öyle değildir, dik yürür. Sürünmez yerde hayvanlar gibi. Ve sonra ağzıyla almaz, eliyle alır, ağzına götürür yiyeceği. Şerefli olarak yaratılmıştır. Ve insanın artıklarını hayvanlar yerler. Onların artıklarını bitkiler yerler. Halbuki insan öyle değil. En temizini yer. Çamurun içerisinden, odunun içerisinden Allah elmaları çıkartır. Armutları çıkartır, domatesleri çıkartır. İnsan tertemiz bir şekilde alır onları ve yer. Önüne doğrar, tabağa doğrar. Güzel şekiller verir onlara. Güzel lezzetler katar onlara. Baharatlarla süsler onları. Lezzetlendirir onları. İnsan çünkü üstün yaratılmış, şerefli yaratılmıştır. Haram olan şeylerin haram edilmesinin sebebi de budur. Allah pis olan şeyleri haram eder. Çünkü insan mükerremdir. Mükerrem olana yakışmaz pis şeyler yemek. Neden domuz haram edildi? Neden içki haram edildi? Bunların bir sebebi de bu. İnsan mükerremdir. Mükerrem olan varlığa yakışmıyor. Yakışmıyor. Haram olan şeyler o şerefli varlığa yakışmıyor. Domuz gibi bir hayvan yakışmıyor insana. İçki gibi bir şey insanı rezil eden o şey insana yakışmıyor. Allah insanı bir takım haramlarla terbiye ediyor, medeni ediyor. Kız kardeşinle evlenmeyeceksin diyor. Halanla evlenmeyeceksin diyor. Hayvanlaşmayacaksın diyor. Sen mükerremsin diyor. Sana ben bir takım şeyleri farz kıldıysam, mükerrem olasın diye, mükerrem yarattığım için, ben sana bir takım şeyler haram ettiysem, şerefini muhafaza edesin diye, ben sana leşi haram ettim, hayvanlaşmayasın diye, leş yemeyesin. Şerefli bir varlık olarak yarattım ben seni. Ben sana melekleri secde ettirdim. Sen nasıl yiyebilirsin bu haramları? Senin içinde benim ruhum var. Seni ben iki elimle yarattım. Ben seni kendi halifem yaptım. Ben sana ilim öğrettim. Sen nasıl olur da benim ruhumu bu şekilde pisletebilirsin? Ben sana kendi ruhumdan üflemişim. O yüzden sana haramları tayin etmişim. O yüzden sana farzları tayin etmişim. İnsan olasın diye. Hiç farz olmadan, hiç haram olmadan medeniyet olur mu? Hiç yasak olmadan, hiç bir takım şeyler mecbur olmadan insan insan olabilir mi? Farzların farz olmasının sebebi bu. Mükerrem olan insanın mükerrem olarak kalabilmesi için. Yoksa Allah'ın bizim namazımıza ihtiyacı yok, orucumuza ihtiyacı yoktur. Bizim ihtiyacımız var.
medeni olabilmek için, insan olabilmek için, nankör olmamak için, kul olabilmek için, cennete girebilmek için insanın ihtiyacı var kulluk yapmaya. Allah'ın bizim kulluğumuza ihtiyacı yok. Mükerrem yarattım ben seni diyor. Ey mükerrem olarak yarattığım insan, mükerrem sıfatını muhafaza edeceksin. Ben sana neyi haram ettiysem o kötüdür. Ondan uzak durmak zorundasın. Şerefini beş para etmene müsaade etmiyorum. Allah'ın haram kılmasının sebebi bu. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمْ Biz Adem oğullarını şerefli kıldık. Bir taraftan Kur'an bunu söyler. İnsanın ahsen-i takvim suretinde yaratıldığını, mükerrem olarak yaratıldığını söyler. Diğer taraftan da insanın bir sperimden, bir damla sudan, çamurdan yaratıldığını ifade eder. Bir yönüyle çok değerli bir varlık yani. Diğer taraftan çok basit, değersiz bir varlık. İki zıt şey bir varlıkta birleşmiş. Bir yönüyle çok değerli, mükerrem, melekler ona secde etmiş. Allah'ın ruhunu taşıyor. Allah'ın iki eliyle yarattığı varlık. İlim öğrettiği varlık. Bir taraftan böyle üstün, bir taraftan da halakal insane min alak buyurarak insanın siperimden, embriyodan meydana geldiğini, bir damla sudan yaratıldığını ifade eder Kur'an. Bir taraftan böyle basit bir varlık, bir taraftan böyle şerefli bir varlık. İki zıt şey bir varlıkta birleşmiş. Ne demek oluyor bu? Allah Azze ve Celle demek istiyordu ki, ey insan, sen mükerremsin mükerrem olmaya da, bu mükerremlik, bu ahsen-i takvim olarak yaratılmak senin marifetin değil. Senin marifetin değil. Senin mayan bir tane siperinden ibaret. Sen çamurdansın. O çamurdan meydana gelmiş olan bitkiler, onları yedi senin baban ve anan. Onlardan siperim oldu. Yumurta oldu. Sen de ondan yaratıldın. Senin mayan çamur oluyor yani dolayısıyla. Sen o çamurdan oluşan bitkilerden, hayvanlardan ve sonra onlardan oluşan siperinden meydana geldin. Tiksindiğin o su var ya hani, işte sen olsun. Dolayısıyla şımarma. Ben seni üstün yarattığım için üstünsün. Ben sana üstün dediğim için üstünsün. Üstünlük senin olmazsa olmaz meziyetin değil. Ben seni üstün yarattığım için üstünsün. Mükerrem dediğim için üstünsün. Marifeti kendinden bilme. Marifeti benden bil. Senin mayan bir tane siperinden ibaret. Tiksinti duyduğun o siperinden ibaretsin. İnsan bunu unutur. Onu unutmasın diye işte ilk ayetlerde Allah Azze ve Celle buna temas eder. Oku dedikten sonra yaratan Rabbinin adıyla İkra bismi rabbikellezi halak dedikten sonra halakal insane min alak buyurur. İnsanı Allah alaktan yarattı der. Siperinden, embriyodan yarattı. Bunu unutur insan ne yapar o zaman? Kella innel insane leyatga erraahu istagna. İnsanoğlu azar. Hayır, insan azgınlık yapar. Tuğyan eder. Neden? Kendini öğüde ihtiyaçsız gördüğü için. Peygambere ne ihtiyacı var ki onun? Onun vahye ne ihtiyacı var ki? O gökten geleni kabul etmez. O kendisini bilir. O kendini bir şey zanneder. Onun öğüde ihtiyacı yoktur. Allah'a, peygambere, kitaba ihtiyacı yoktur onun. O kendisi medeniyet kurabilir. İşte kurduğu medeniyet de meydandadır. Dünyaya huzursuzluk veren medeniyetleri. Neden insan azar? Çünkü kendisini müstahni görür. Benim öğüde ihtiyacım yok der. Allah'a, peygambere, kitaba ihtiyacım yok der. Onun için azar. Allah Azze ve Celle insanın bazı şeyleri unutmaması gerektiğini hatırlatıyor. Unuttuğu zaman azgınlaşacaktır yani. Kendisinin bir damla sudan yaratıldığını unuttuğu anda azmaya başlayacaktır. Ben demeye başlayacak. Ben diyecek. Halbuki sen bir hiçsin sadece ve sadece. Allah'ın dünyasında benim dediğim olacak demeye başlar. Allah Azze ve Celle insanın şerefli olduğunu söyler ama Tin suresinde insan ehsan-ı takvim suretinde yaratıldığını belirttikten sonra ama ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِل۪ينَ der. Hep öyle değil der yani. İnsanların kimi ehsan-ı takvim suretinde yaratılmış olsa da sonra esfel-i safiline düşer. Biz onu aşağılıkların en aşağılığı yaparız. Kendisi istediği için yani. Öyle ister. Peygamber'e tabi olmak istemez. Kitaba tabi olmak istemez. O kendi bildiği gibi yaşamak ister. O özgür olmak ister. Halbuki özgür olan sadece Allah'tır. İşte o zaman esfel-i safiline düşer. Aşağılıkların en aşağılığı olur. Hayvanların yapmadığını yapmaya başlar. Bugün insanın yaptığı zulmü hayvan yapıyor mu söyler misiniz? Bugün Amerikan askerinin yaptığı zulmü hayvan yapıyor mu? Hayvan acıktığı zaman yiyor. Alay etmiyor. Hayvan insanları ya da başka hayvanları çırılçıplak soyup da üst üste çekmiyor fotoğrafını. Onların boynuna tasmalar takmıyor. Onları çırılçıplak soyup da onların namuslarını kirletmiyor. Hayvanın yapmadığını yapıyor insan. Allah Azze ve Celle biz o insanı ehsen-i takvim olarak yarattıysak da onların içinden ona uymak istemeyenler esfel-i safiline düşeceklerdir buyuruyor. Kıymetli kardeşlerim, Allah Azze ve Celle madem ki insanı mükerrem olarak yaratmıştır, o halde insanın insana kulluk yapması olacak şey değildir. Madem ki mükerremsin, madem ki şerefli yaratılmışsın, ona göre yaşayacaksın, şerefini beş para etmeyeceksin. Madem ki şerefli yaratmış Allah seni, madem ki sana ruhundan üflemiş Allah, senin içinde Allah'ın ruhu var, Allah'ın ruhunu beş para edemezsin. Allah'a değil insanlara itaat ettiğin zaman Allah'ın ruhunu insanların önünde iki büklüm ediyorsun demektir. Sen Allah'a itaat edeceksin sadece. Rabbim ne dediyse o diyeceksin. Allah'ın dünyasında Allah'ın dediği olur diyeceksin. Allah'ın dediği dışında bir şeyi kabul etmiyorum diyeceksin. Kim ne derse desin. Bütün batıllara muhalifim diyeceksin. Allah'ın dediği dışında her şeyin muhalifiyim diyeceksin. Yoksa mükerrem olamazsın. Kullara kulluk yaparsan, Allah'a itaat değil kullara itaat edecek olursan, mükerremlikten çıkmışsın demektir. Madem Allah Azze ve Celle seni mükerrem olarak vasıflandırıyor, o sıfatı muhafaza edeceksin. Sizi tayyip olan, temiz olan şeylerle rızıklandırdık buyuruyor. Ama insan gidiyor, pis şeylere merak sarıyor. Allah Azze ve Celle'nin helalleri çoktur, haramları azdır. Tayyip olanlar, tayyibat olan çoktur. Haramlar birkaç tane ama tayyipler milyonlarca. Temiz olan şeyler milyonlarca. Allah'ın helalleri milyonlarca. 5-10 tane haram tayin etmiş. İnsanın şerefini korumak için, insanın şerefini korumak için, insanın iradesini kuvvetlendirmesi için, nefsiyle mücadele etmeyi öğrensin için, şeytanla mücadele etsin diye, Allah'ı sevindirsin diye, Allah Azze ve Celle meleklerine karşı onunla övünsün diye, şeytanıyla nefsiyle mücadele etsin de, Allah'ı memnun etsin diye, daha birçok hikmetlere binaen birkaç tane haram tayin etmiş. İnsan gidiyor onu yapıyor. Halbuki milyonlarca helal var. Ve sonra Allah Azze ve Celle neyi haram etmişse mutlaka onun cinsinden bir helal de tayin etmiştir. Mesela içkiyi haram mı etmiş? Bir sürü meşrubatı helal etmiştir. Mesela zinayı haram mı etmiş? Evliliği helal etmiştir. Mesela domuz etini haram mı etmiş? Bir sürü hayvanın etini helal etmiştir. Bir haram, 100 helal,
Bir haram, bin helal. Ama insan gider harama bulaşır.
Allah Azze ve Celle'ye hangi yüzde onun huzuruna çıkacak? Milyonlarca helal varken harama bulaşmış insan nasıl Allah'ın huzuruna çıkacak? Ne diyecek kıyamet gününde? Ya Rabbi haramların çoktu, dayanamadım. Hepsinden kendimi koruyamadım mı diyecek. Haramların sayısı az, helaller çoktur. Hangi savunmayla kendisini savunabilecek? Allah Azze ve Celle mükerrem olarak yaratmış olduğu bizleri mükerrem olarak yaşamayı bizlere nasip eylesin. Mükerrem olarak ölmeyi nasip eylesin. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi dünyanın dört bir tarafında sen rızan için çalışan ve çarpışan kardeşlerimize, mücahitlere yardım eyle. Ya Rabbi kafirlerin birlikteliklerini boz. Ya Rabbi onların mallarını, mülklerini sil süpür yok et. Ya Rabbi onların morallerini boz. Ya Rabbi seni sevmeyi nasip eyle. Ya Rabbi seni sevmeyi nasip eyle. Allah'ım seni sevenleri sevmeyi nasip eyle. Ya Rabbi senin uğrunda mücadeleyi sevmeyi nasip eyle. Ya Rabbi yaratılışımızı güzel yaptığın gibi ahlakımızı da güzel eyle. Lillahi Teala el-Fatiha.